17. Bir hafta sonra Sabiha Hanım dedi ki: "Rabia, sana kısmet çıktı. Paşa yarın Tevfik'le konuşacak." O, Çingene Pembe'nin bakla falını taklit ederek mırıldandı: "Paşa mı desem, bey mi desem? Şaka demiyorum. Galip Bey seni istiyor." "O ne surat maymun? Daha iyisini nerede bulacaksın? Babası zengin. Ne kaynana ne görümce var. Bir evin bir kadını olacaksın." Rabia askın bir suratla: "Ben koca istemiyorum," dedi. O akşam Rabia'nın gözlerinin etrafındaki siyah halkalara dikkat eden Tevfik, bahçede yemek yerlerken sordu: "Hasta mısın Rabia?" "Galip Bey beni istiyormuş. Paşa yarın seninle konuşacak." Surat asmak bu defa Tevfik'e düştü. İçini karıştıran, gözlerini yakan, gözyaşlarının birbirine benzemez sayıkları vardı. Gözünü, gönlünü ısıtan biricik Rabia'nın onun harap evini bırakıp gitmesi, hem de koskocaman bir konağa gidip Tevfik'in sınıfından ayrılması. Bütün bunların üstüne bir de gene karar almak mecburiyeti. Gözünün ucuyla kızının yüzünü tetkik ederek sordu: "Sen ne dersin?" O kati bir sesle cevap verdi: "Hanımefendiye ben olmaz dedim." Tevfik'in yüzünde güneş açtı. Vay şeytan vay! O yaşta nasıl çabucak karar veriyordu? Gözleri Rakım'ın ikisini de süzen büyük gözlerine değdi. "Sen ne dersin amca bey?" "Ben Galip Bey'in öyle birdenbire atılacak bir kısmet olmadığını derim." "Hoşundu. Cüce amca, demek benim bu evden gitmemi istiyorsun." "Çocukluk etme Rabia. Sen çeyizsiz, çimensiz bir kızsın. Hanın hamamın yok. Bir tek cüce amcan var. Galibe varırsan beni çeyiz halayığı diye beraber alırsın. Galip gibi istediğin kalıba sokacağın kocayı bir daha bulamazsın. Başkası belki beni eve bile sokmaz." "Vay domuz cüce vay. Hep kendi çıkarına bakıyorsun ha?" Tevfik Rakım'ın arkasına bir yumruk indirdi. Fakat üçler ayrılık tehlikesi geçirmiş, üçüz kardeşler gibi birbirlerine sokuldular. Ve bu vaka Rabia'nın konaktaki vaziyetinde ilk değişikliği yaptı. Galip ve Şevki oradayken Rabia artık Hilmi'nin odasına çıkmıyordu. Cuma günü Bilal mektep üniformasıyla gül fidanlarını çapalamaya çıktı. Rabia ile konakta ilk tesadüfü orada olmadı mıydı? Kız mutlak oraya gelecekti. Üniformasını da çıkaramazdı. Kızın ince parmakları kollarının, yakasının şeritlerini saymıştı ve parmaklarının ucu dudaklarına dokunmuştu. O temasın arkasından geçirdiği ürpermeyi 17 yaşının bütün şiddetiyle tekrar yaşarken amcası göründü. Kısa dudağı yukarı çekildi. Hırlar gibi güldü. Cici bici ceketle gül fidanın çapalandığını kim görmüştü? Oğlan ceketi attı, kollarını sıvadı. Amcasının gözleri önünde çapaya sarıldı. Bayram ağa çekilmiş fakat o hala çapalıyordu. Uzun beyaz boynunun üstünde çilli yüzü kıpkırmızı, alnından terler akıyor, arada bir de fidanların arasından gözleri birini arıyordu. "Hanımefendi, gül istiyor." Sesi ciddi fakat dudakları gülüyor. Burnun üstünde o cazip kırışık var. Gülleri beraber kestiler. Parmakları bir düzeye birbirine karıştı. O günün saadeti ondan ibaret kaldı. Bilal konuşmak için gelene kadar kafasını yorduysa nafile oldu. Bir tek kelime bulup söyleyemedi. Fakat Rabia ondan konuşmak beklemiyordu. Bilal ona gelip geçen bir bahar günü gibi, ondan sıhhati, biraz vahşi güzelliği, biraz da ilk kendi yaşında temas ettiği insan olduğu için hoşlanıyor. Rabia gülleri koklayarak gittikten sonra Bilal muvaffak olamayanların yeğisini duydu. Onun Rabia'ya incizabı öyle iptidai, maddi bir gençlik hissi değildi. O, hiç de Rabia'nın farz ettiği gibi ham, kafasız değildi. Tahlil etmeyi bilmese bile gene karışık, derin hisleri vardı. Rabia ona göre hem nefret edip hem bayıldığı, olgun ve erişmiş bir şehrin bir nevi sembolüydü. Onun konuşuşunda, bakışındaki başkalığın, asırların yarattığı yüksek bir medeniyetin eseri olduğunu kemiklerinde hissediyordu. O sene Bilal mektebinde hayatı azıcık tadar gibi olmuş, kadın denilen sırra biraz temas etmişti. Onun spordaki kabiliyeti Rumelili, hatta Bulgar talebe gruplarının başında ona hakim bir vaziyet vermişti. Kendinden yaşlı talebeyle dolaşırken birkaç Beyoğlu metağı Rum, Yahudi kadınla tanışmıştı. Birinin evine bile bir defa gitmişti ve bu temas onda kadın hakkında pek katı kanaatler hasıl etmişti. Ona göre iki cins kadın vardı. Beyoğlu'nun orospuları ve aile kızları. Birincileri para ile alınır, ikincileri nikahla. Rabia ikinci kısımdandı. Onun için Rabia ile mutlak evlenmeyi kurmuştu. Rabia'yı bir gün alacak ve ona kendinin ne şayanı hayret bir erkek olduğunu gösterecek. Cumaları bahçede buluştukça kıza kendisinin adi bir mektep talebesi olmadığını anlatmaya çalışıyordu. Kuruda bülbüller öterken, dallarda bahar çiçekleri beyaz alevler gibi güneşle yanarken o hep ciddi bahisler açmaya uğraşıyordu. Ciddi bahisler de Bilal'e göre istikbalde sahip olacağı at, araba, konak, uşak, halayık. Oğlanın içi güldür güldür işleyen bin beygirlik bir dinamo gibi, kafası patlamaya müheyya bir barut mahzeni gibi. İçindeki kudret hissi, hakimiyet arzusu taşıp etrafındakileri boğacak gibi coşkun. O, bir an istikbalinin harikuladeliğinden şüphe etmiyor. Bir bu kanaati Rabia'nın kafasına sokabilse, Rabia'ya gelince onun Bilal'e karşı beslediği his, geçici bir sevki tabii tecellisi, bir ağaçtan bir ağaca koşan bir kuşun rabıtası. İnce parmakları, ikisi için de bir itiyat haline gelen, ısrarla oğlanın yakasına dolaşırken çenesine dokunur, dudakların üstünde yeni beliren altın tüylere temas eder. Fakat Bilal'in dizlerini kesen bu temasa karşı isyan eden bir tarafı da vardır. Rabia'yı hafif bulur, hareketini içinden bir aile kızına, ileride nikah edeceği bir aile kızına yakıştıramaz. Bilmez ki bu serbestlik, bu tabiilik, Rabia'da masumiyetinden, muhayyilesinin ona vaktinden evvel hayat tehlikesini öğretmemesinden. Herhalde buradan vaziyetleri böyle elektrikli bir şekle girince oğlan hemen ona istikbalden bahsetmeye başlar. Fakat bu lakırdı Rabia'nın içini sıkar. Çünkü o, muayyen sanatları olan, olgun ve düşünceli adamlar arasında büyümüştür. O, Bilal ile sade oynamak ister. Bazen Bilal'in lakırdısını kesmek için Vehbi dededen, Peregrini'den bahsetmek ister. Fakat Bilal'in yüzü müstehzi, ''Bu çalgıcılardan neye bahsedelim? Hilmi Bey ve arkadaşlarına gelince onlar birer züppe.'' derdi. ''O halde kimden bahsedelim? Sade senden mi?'' ''Selim Paşa'dan. Gördün mü adamı? İstediğine sopa çeker, dilediğini sürer, dünyanın anasını ağlatır. Gene kimse gık diyemez. Bir konağına, deptebesine bak. Ben onun gibi olacağım. Karımın onun karısı gibi elmasları, arabası, atı.'' Rabia bu sözü hemen keser. Çünkü Selim Paşa'ya atfedilen şeyleri beğenmez. Paşa hiç de senin gibi öyle herkesin anasını ağlatan, aleme sopa çeken bir adam değil. Öyle nazik, öyle terbiyeli ki. O haremde öyle görünür. Onun bir kusuru tahsili olmaması. Benim bildiğim şeyleri o bilse, biraz Fransızca okusa. Bilal burada susardı. Kendisini daima istikbalde zaptiye nazırı görürdü. Sopa atacak, sürecek, fakat devlet emniyetini daha usulü dairesinde, daha kitaba uyan bir şekilde yapacaktı. Fakat Rabia'nın yüzü, ilk tesadüflerinin hususiyeti, tahkir eden manasıyla, ''Galiba sen Sabit ağabey gibi olmak istiyorsun.'' derdi. İşte zulüm ve cebir, ne kadar usulü dairesinde olursa olsun, ne kadar bir kudret alameti gibi görünürse görünsün, Rabia'ya bir nevi külhan beylik gibi geliyordu. Ye Rabia'nın onun için o kadar parlak olan arzularını bir tulumbacı başının çalımı, kurumu gibi göstermesi içine iğne gibi batıyordu. Ve o zaman yumruklarını sıkıyor, kendinden geçiyor, dişlerini gıcırdatarak, ''Sana ben bir gün kim olduğumu göstereceğim Rabia.'' diyordu. Yaz tatilinin son cuması da bahçede hep bu zeminde konuşmuşlardı. Artık yeşillikler soğumuş, yapraklar sararmış, bülbüller susmuş, rüzgar soğuk soğuk esmeye başlamıştı. Bilal içine dolan, taşan bu büyük şeyleri Rabia'ya anlatamamaktan, belki hiçbir zaman anlatamamak ihtimaliyle meyus, ilk defa olarak bir düşmana hücum eder gibi kızı kuvvetli kollarıyla sarmış ve ilk ve son defa dudaklarından öpmüştü. Bilal'in üstü ipek tüylü, sıcak dudakları Rabia'nın ağzına dokunur dokunmaz uçan bir kuş gagası gibi dudaklarından kalbine kadar gitti. İçini tatlı tatlı sızlattı. Gözlerinin yeşil alevleri parıl parıl yanıyor, çıplak dalların arasında hızlı hızlı yürüyor ve kendi kendine ''Bu oğlan acaba neden Karagöz'deki tuzsuz bekir gibi konuşmaktan haz ediyor, dünyanın anasını ağlatmak istiyor?'' diye hayıflanıyordu. Yaz tatilinde iki çocuğun bahçede sık sık buluşmaları uşakların gözünden kaçmadı. Gerçi bu buluşmalar saklı değildi. İkisi de sevdalı gibi gizli köşe aramamışlardı. Fakat ne de olsa gene selamlıkta biraz dedikodu olmuştu. Uşakların hepsi kız hafızın ciddiyetine kaildiler. Onlara geldi ki paşanın ve hanımefendinin nazarında mevkii olan ve şöhreti dillere destan olan hafız kızı elde etmek için sadece bahçıvanın yeğeni kızın peşinden koşuyor. Kızın gönlü olursa oğluna ne mutlu. Bunu Bayram Ağa'nın kulağına koydular. Sandılar ki ihtiyar bahçıvan paçaları sıvayacak, yeğenine Rabia'yı almak için paşanın ayaklarına kapanıverecek. Halbuki iş öyle olmadı. Bayram Ağa yumruklarını yere vurdu, akabinde ağzı köpürdü. Bilal bir orta oyuncusunun kızına, bakkallık eden bir kıza mı kalmıştı? Kim bu lafı ederse gözünü patlatacaktı. Bahçıvan başı besalar memleketinden. Halbuki onlar hep Anadolu uşağı, hilmi, sükutu seven adamlar. Hele İstanbul'a geleli bütün bütün yumuşamışlardı. Kahve ocağında kimse bu bahsi tekrar etmedi. Fakat Bayram Ağa uşakların söylediklerini kurdukça kurdu. O Bilal'in parlak istikbaline oğlanın kendi kadar iman etmişti. Paşanın onu beğenip mektebe vermesi ikbalinin ilk alametiydi. Vaktiyle paşa damatları, sadrazamlar, herhangi paşanın istidadını beğenip terbiye ettiği adamlardan çıkmaz mıydı? Paşa belki kızını vermek istiyor, belki de yetiştirip ileride kendi yerine oğlana bırakacaktı. Öyle ya, Hilmi Bey kansız cansız, Bilal ateş gibi. Belki paşa Bilal'den padişaha bile bahsetmişti. Bütün bu tatlı kuruntuları şimdi bir Rabia yıkacak mıydı? Selim Paşa o sabah güllerinin sümüklü böceklerini topluyor, birer birer yere atıyor, üstüne basıyor, ezerken yüzünü gözünü buruşturuyordu. Güllerini bu kadar sevmese bunu yapmazdı. Hayvanlara çok acırdı. Ömründe piliç kesmiş adam değildi. Cana kıymak, eziyet etmek, bunlar dairesinin haricinde, vazifesinin haricinde olursa istikrah ettiği şeylerdi. Bayram Ağa nazarı dikkat celbetmek için öksürdü. ''Merhaba Bayram Ağa.''
''Merhaba Paşa Efendimiz.
Ne var ne yok, galiba bir şey söylemek istiyorsun.''
''Evet Paşa Efendimiz, bir namus işi.''
Paşanın elinden sümüklü böcek düştü. Üstüne basmayı unuttu, gözleri ateş püskürüyordu. Bir an evvelki halim yüzün üstünü öyle bir gazap bürümüştü ki, Bayram Ağa kadar yüreği olmayan kim olsa tabanları kaldırır kaçardı.
''Ne demek istiyorsun herif?''
Bahçıvan anlattı. Bilal ile Rabia bahçede sık sık konuşmuşlar, uşaklar görmüş, bu ateşle pamuk oyunu tehlikesi Bayram Ağa'yı endişeye düşürmüş. Paşa nefes aldı. Yüzü de sesi de vazife haricindeki mülayimliğini, nezaketini takındı.
''Bana bak Bayram Ağa, bu o kadar fena bir şey değil. İkisi de birbirinin küfvü. Hanımefendi Rabia Hanım'a bir ev alır, ben de oğlanı mektepten çıkınca bir memuriyete korum.''
Bahçıvan başını salladı. Rabia Hanım onca, hiç de Bilal'in küffü değil. Pekala bir kızcağız ama olsa olsa bir imamla, bir bakkalla, belki de bir çalgıcı ustasıyla evlenebilir. Paşanın gene kaşları çatıldı.
Bilal kim oluyor?
Kim mi oluyor? Bahçıvan anlattı. O, paşanın istidadını görüp eliyle mektebe verdiği çocuk. O, vaktiyle padişahlara damat olan, vezir olan hamurdan yoğrulmuş. Bilal en aşağı bir paşaya damat olabilir. Paşayı darıltmamak için binbir dereden su getirerek bunları ihtiyar bahçıvan anlatırken paşanın gene yüzünün şiddeti geçti. Anlamıştı ve kızmamıştı. O eski Türk cemaatinin içtimai demokratıydı. Asalet onca ferdin kabiliyetindeydi. Yalnız şimdiye kadar kızı ile zihni hiç meşgul olmamıştı. Hem Bilal'den büyük hem de sönük, sevimsiz bir kızdı. Alsa alsa onu paşanın mevkiinden istifade etmek isteyen bir fakir genç alabilirdi. Yakışıklı, ateşli Bilal'e kızını layık görmedi. Bilhassa ya o kadar sevdiği Rabia'nın gönlü oğlana aktıysa. Gene kaşlar çatıldı. Eğer Bilal Rabia Hanım'la eğlendiyse kemiklerini kırarım. Olur ki sadece bahçede konuşmuşlar, uşaklar işi izam etmişlerdir. Rabia Hanım herkesle konuşmuyor mu? Fakat Bayram Ağa telaş etti. İki tarafta da henüz kötülük olmadığına kaildi. Yoksa Bayram Ağa'nın da namusu ölçen bir ölçüsü vardı. Hem de yaman bir Rumeli ölçüsü. Eğer bir kötülük olduğuna inansa, Bilal'in etlerini kendi eliyle lokma lokma keser, kendi anası bile oğlanı tanıyamaz. Paşa bir düşüneyim dedikten sonra güllerini de bahçıvana bıraktı, hareme gitti. Odasında akşama kadar zihni bu işle meşgul oldu. O cesur, o akıllı, o sevimli Rabia. Eğer kalbinde Bilal'e zerre kadar alaka varsa, mutlak paşa onları birbirine verecek. Yoksa o zaman Bilal'i kendisine damat diye düşünebilir. İlk intihap hakkı Rabia'nın. Akşam karısının odasına gitti. Rabia da Çingene Pembe de oradaydılar. Kız bir şeyler anlatıyor, Sabiha Hanım da Pembe de gülüyorlardı. Rabia paşayı görünce Sedir'in yanına her zaman oturduğu minderi çekti, tablasını, kibritini getirdi.
Paşa bir zaman kızın arkasına sallanan kumral örgülerine, çevik tavırlarına, güzel gözlerine şefkatle, rikkatle baktı. Bilal'e mektep üniforması ne kadar yaraşıyor, dikkat ettin mi Rabia?
Evet, hünkâr görse kızını verecek.
Sesi dargındı, acıydı, müstehsiydi. O akşam konağa gelirken ihtiyar bahçıvanla karşı karşıya gelmişti. Bayram'a onun adeta yolunu kesmiş, uzun uzun Bilal'den bahsetmişti. Ve bu konuşuşta kız Bilal'e pek benzeyen şeyler bulmuştu. Hep oğlanın ne büyük adam olacağından bahsetmişti. Ve münasebetli münasebetsiz Bilal'in paşa damadı olacağını söylüyordu. İhtiyarın sesi adeta tehditle doluydu. Gözünü aç, oğlan senin dengin değil demek istiyordu. Rabia bu mülakatı Bilal'in eski dedikleriyle birleştirerek Bilal'in aleyhine fakat haksız bir hüküm çıkardı. Demek oğlanın attan, arabadan, uşaktan, halayıktan bahsetmesi Selim Paşa'ya damat olmayı kurmasından ileri geliyordu. Paşa kızın yüzündeki fırtınanın farkına vardı, güldü. Demek oğlan hünkâr damadı olacak kadar yakışıklı ha? Rabia da bütün dişlerini göstererek güldü. Hilmi'nin minderin üstünde kalan fesini kaptı, başına giydi. Bilal'in telaffuzu ile çalımı ile söylediklerini söylüyordu. Hep herkese göstereceğinden, herkesin anasını ağlatacağından başlıyor, hep sonunu Selim Paşa'ya hayranlığını ifade eden nutuklarıyla bitiriyordu. Sabiha Hanım katılıyordu. Fakat Paşa artık gülmüyordu. Yeni gençler nasılsa onu beğenmediklerini biliyordu. Hatta kendi oğlu bile. Demek Galatasaray'ında kendisini numune edinmek isteyen bir tek genç var.
Kuvvet sahibi, mevki sahibi adamları sen beğenmiyor musun Rabia? Oğlanın büyük emelleri var diye niye eğleniyorsun?
Rabia omuzlarını silkti. Pembe bir şarkı mırıldanmaya başladı.
Hızlı söyle Pembe Hanım, oynak bir havaya benziyor.
Pencere açıldı Bilal oğlan. Piştoğu patladı. Acaba kanlı Bilal gene kimi hakladı? Ben sana varmam Bilal oğlan. Ben sana varmam. 7 yıl karşımda da dursan gene sana yalvarmam.
Pembe Hanım'ın türküsü senin hissine uyuyor mu Rabia?
Rabia paşaya baktı, bir gözünü kırptı.
Tam tamamına paşa efendi.
Bu türkü konaktan salgın bir hastalık gibi geçti. Pembe bu hava ile Sabiha Hanım'ı eğlendirmek için göbek çalkaladı. Tevfik Pembe'den bu şarkıyı öğrenir öğrenmez Karagöz'de söylemeye başladı. Sokak çocukları sinekli bakkalda sabah akşam bu türküyü çağırdılar. Bu Bilal'i fena halde sinirlendiriyordu. Kendi derdi kendine yetişiyordu. Rabia anlayamadığı bir sebepten dolayı onun yüzüne bakmaz olmuştu. Bir de amcası onu bir tarafa çekmiş, paşanın kızına söz kesilmiş gibi, paşaya damat olmak tahakkuk etmiş gibi bahsetmişti. Sonunda da Rabia ile konuştuğunu görürse kemiklerini kıracağını söylemişti. Onun paşanın yaşlı, çirkin kızında hiç gözü yoktu. Hala gönlü Rabia'nın peşine takılı. Kızın konuşmamasına, kaçmasına rağmen hafta sonları sinekli bakkalda bir heyula gibi dolaşıyor. Hatta bir iki defa da dükkana bir şey almak bahane ederek girdi. Fakat Rabia gene yüzüne bakmadı. Resmi bir sesle
''Rakım amca, bak Bilal efendi ne istiyor?'' dedi ve mutfağa geçti.
Bundan sonra Rabia'dan intikam için paşaya damat olmaya gönlü razı oldu. Son bir gece daha, ay ışıklı bir gece dükkanın kapısına gitti. Hıdrellez akşamının hatırası o kadar yüreğini sızlattı ki arkasını kapıya dayadı durdu. Dükkanın üstündeki odadan Rabia'nın kalın sesini işitti.
''Ben sana varmam Bilal oğlan, ben sana varmam. 7 yıl karşımda da dursan gene sana yalvarmam.''